Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عابدون ما أعبد قل يا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz, ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz, sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatü selamlar. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugün Hicri Şemsi 3 Mehr 1401, Hicri Kameri 28 Safer 1444, Miladi 25 Eylül 2022 Pazar. Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki yayınımızı az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlardan sonra sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye-Yunanistan arasında devam eden gerginlikler üzerine yapılan röportaj, Maat ve Allah'a inanç, İran kıssaları ve hikayeleri ve Nehçül Belaga öğütleri adlı programları dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, ben Ahmet Eş, Tarar Radyosu'ndan akşam haber bültenini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. Bugün İran'ın bütün her yerinde isyancılara karşı protesto gösterisi düzenlendi. Emir Abdullahyan, anlaşma Amerika'nın iyi niyetine bağlı dedi. İran'da Norveç ve İngiltere'nin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldılar. Türkiye, Kuzey Irak saldırısında iki PKK'lının öldürüldüğünü bildirdi. Suudi koalisyonunun misket bombasının patlaması sonucu 10 Yemenli çocuk yaralandı. Şimdi haberler. İran halkı son zamanlarda kaos yanlılarınca yapılan saygısızlığa tepki olarak polis gücünü, dini ve devrimci ritüelleri desteklemek için birleşti ve bugün ülke genelinde isyancılara karşı protesto gösterisine katıldı. Son günlerde isyancıların eylemleri Kur'an'a ve İslam'ın kutsallarına saygısızlık edilmesi ve bunun üzerine dini kurumların bu saygısızlıkları kınamak için protesto yürüyüşü çağrısında bulunmalarının ardından bugün ülkenin çeşitli kentlerinde Resulullah'ın büyük ümmetinin buluşması adı altında ülke genelinde yürüyüşler ve gösteriler düzenlendi. İRNA ajansına göre Tahran halkının gösterisi İnkılap Meydanı'nda yapıldı. Halkın çeşitli kesimleri İnkılap Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklardan meydanı doldururken son isyanları kınadılar. Ayaklanmaların başlıca faillerinin yargılanmasını talep ettiler. Aynı zamanda İran güvenlik güçlerini destekleyen sloganlar attılar ve polisin ülkenin güvenliğinin ve otoritesinin garantörü olarak nitelediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İmam Hasan Müştaba aleyhisselamın vefatının yıl dönümünde bugün bu gösterilere katılanlar Lebbeyk ya Hüseyin, Lebbeyk ya Hasan, Lebbeyk ya Resulullah şeklinde sloganlar attılar. Ayrıca İran'ın kuzeyinde yer alan Mazenderan eyaletinde dini çevrelerin çağrısı üzerine kentin 63 yerinde isyancılara karşı kınama ve İslam İnkılabı rehberine bağlılık gösterisi yapıldı. Ayrıca Gazvin, Hemedan, İsfahan, Şiraz illerinde halkın çeşitli kesimleri yürüyüşler düzenleyerek ve yaz grupları başlatarak Kur'an'a, camileri hakaret eden isyancıları kınadılar. Fars Körfezi kıyısı halkı Şii ve Sünnilerde art niyetli kişilerin yıkıcı eylemlerinden tiksindiklerini ilan ederek düşmanlara karşı birlik ve beraberliğin sağlanması gereğini vurguladılar. Öte yandan Resulullah'ın büyük ümmetine Tahran'da inkılap meydanındaki büyük gösterisinin nihai bildirisinde kiralık teröristlere ve kamu düzenini ve güvenliğini bozanlara karşı kararlı eylem çağrısı yapıldı. Bildirde Kur'an-ı Kerim'in kutsal alanına hakaret ve normları ihlal eden camileri ve İran bayrağını yakıp kadınların iffetine ve tesettürüne saygısızlık eden eylemlerin olduğu belirtildi. Bildirdi, isyancılar tarafından İslam topraklarının savunucusu olan güvenlik güçlerinin şehit edilmesi ve İslam Cumhuriyeti sistemine karşı komplo ve fitnenin derinliğini gösteren din karşıtı ve İslami değer ve ideallerin kutsallığını ihlal eden isyancılar kınandı. İran ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya geldi ve iki ülke ile ilgili konuları masaya yatırdılar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturum kulisinde bir araya geldi ve ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Bu görüşmede İran Dışişleri Bakanı İran'ın 13. hükümetinin göreve başlamasından bu yana iki ülke arasında ilişkilerin artan eğiliminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Birleşik Arap Emirlikleri ile çeşitli alanlarda ilişkilerin genişlemesini ve güçlendirmesini memnuniyetle karşıladı. Emir Abdullahyan, Birleşik Arap Emirlikleri mevkidaşını yaptırımların kaldırılması amaçlı nükleer müzakerelerle ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan da Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında tarihi ve kültürel ilişkilerin ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine hazırlık konusunda önemine dikkat çekerken iki ülke iş insanları konseyi toplantısının yapılması ve toplantılarda İranlı heyetlerin bulunmasının yanı sıra yenilenebilir enerji konferansında yer aldığı bir bölgenin Ebu Dabi'nin ev sahipliğinde yapılması dikkat çekti. Görüşmede taraflar ayrıca Ukrayna'daki gelişmeler ve Fars Körfezi bölgesindeki siyasi gelişmeleri de ele aldılar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan geçtiğimiz günlerde Amerikalıların bir anlaşmaya varmak için irade ve iyi niyete sahip olduklarına dair bir mesaj gönderdiğini açıkladı ve şunları söyledi. Amerikalılara anlaşmaya varmak için gerçekçi bir bakış, iyi niyet ve iradenizi gösterin. New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, diğer ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı görüşmelerin odak noktasına atıfta bulundu. Bu görüşmelerde iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaktan bahsetmek için Amerika'nın bir adım atma cesaretini göstermesi gerektiğini açıkladık dedi. İran Dışişleri Bakanı, Amerikan tarafı bize son günlerde bile bir anlaşmaya varmak için gerekli iradeye ve iyi niyete sahip olduğunu defalarca söyledi. Biz de onlara gerçekçi bir şekilde iradenizi ve iyi niyetinizi gösterin ki bir anlaşmaya varalım dedik cümlesini kullandı. Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu yılki toplantısı hakkında da şöyle dedi. İran Cumhurbaşkanı'nın çok taraflılık konusuna açık sözlülüğü ve dikkati ve mevcut dünyadaki tek taraflı eylemlerin eleştirisi bu konudaki ana taraflardan ciddi ilgi gördü. Londra merkezli Farsça medyanın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı oluşturduğu düşmanca faaliyetlerine karşı İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Londra merkezli Farsça medyanın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı oluşturduğu düşmanca atmosfere tepki olarak İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Şerçilfefi Dışişleri Bakanı'na çağırdı. İranlı Mehsa Emin'in ölümüyle çok sayıda İranlı etkilenerek adli soruşturma sonuçlarının açıklanmasını beklerken, başta Tahran olmak üzere bazı şehirlerde yasa dışı protestolar ve gösteriler yapıldı ve kamu malına zarar verildi. İRNA ajansına göre İngiltere'nin İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'nda İran'da son günlerde yaşanan istenmeyen olayların ve ayaklanmaların yayılmasını kışkırtan ve medyaya ev sahipliği yapması sebebiyle İran'ın İngiliz hükümetine karşı güçlü protestosu bildirildi. Büyükelçi bunun İran'ın iç işlerine müdahale ve ülkenin milli egemenliğine karşı bir eylem olarak değerlendirildiği vurgulandı. İngiliz Büyükelçisi de konuyu derhal Londra'ya bildireceğini söyledi. Öte yandan Norveç Parlamento Başkanı'nın İran'ın iç gelişmelere yönelik müdahaleci açıklamaları nedeniyle bu ülkenin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İRNA'ya göre İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Norveç'in Tahran Büyükelçisi Sigvald Hauge'yi Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Karahan'ın İran'ın iç gelişmelerine ilişkin müdahaleci tutumuyla bağlantılı olarak çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı'nda Norveç Büyükelçisi'ni İran'ın Norveç Parlamento Başkanı'nın son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili ön yargılı ve gerçeklikten uzak iddialarına itirazları ilan edilerek yapıcı olmayan bu açıklamaların İran İslam Cumhuriyeti'nin iç işlerine müdahale anlamına geldiği bildirildi. Norveç'in Tahran Büyükelçisi de durumu mümkün olan en kısa sürede Oslo'ya bildireceğini söyledi. Tahran Genel ve İnkılap Savcılığı, İranlı bilim insanı Şehit Fahrizade suikasti davasında 14 kişi hakkında suçlu olduklarına dair kararı ve iddianameyi yayınladığını duyurdu. Muhsin Fahrizade, 2020 yılında Tahran'ın yakınlarında yer alan Absert bölgesinde dünya emperyalizmi ile bağlantılı silahlı terör unsurlarının eylemi sonucu şehit olmuştu. Fahrizade, İran'da en yüksek düzeyde nükleer bilim insanı ve Savunma Bakanlığı Araştırma ve Yenilik Örgütü Başkanı'ydı. İran yargısının medya merkezine göre Tahran Genel ve İnkılap Savcısı Ali Salihi, nükleer bilim insanı Şehit Muhsin Fahrizade suikastına ilişkin 14 kişi için ceza verildiğini, iddianamenin yayınlandığını bildirdi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından İran'daki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada son 24 saatte 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 416 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece İran'da virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.394'e, vaka sayısı ise 7.547.089'a çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 181'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7.323.983 ifadesi kullanıldı. Rusya Uluslararası Gıda Fuarı'nda İran'ın kaliteli ürünleri Rusya ve Avrasya müşterilerinin beğenisini kazandı. 31. Rusya Uluslararası Gıda Fuarı 25 ülkeden 700'den fazla firmanın katılımıyla Moskova'da gerçekleşti. Rusya'nın bu Uluslararası Gıda Fuarı'nda 23 İranlı şirket kuru meyve, sebze, İran fıstığı, hurma, bitki, tatlılar, çikolatalar, atıştırmalıklar, baskı ve ambalaj endüstrisi alanında çeşitli İran ürünlerinin tedariğiyle güçlü bir varlık gösterdi. Fuar 4 gün sürerken fuar sonunda Rusya'nın bazı büyük zincir mağazaları ürünlerini tedarik için İranlı şirketlerle anlaşmaya vardı. World Food Moscow Uluslararası Gıda Fuarı, Rusya'nın en büyük uluslararası sonbahar gıda fuarı olma özelliği taşıyor. Rusya ve yabancı pazarların ileri gelen gıda üreticilerini bir araya getiriyor. Türkiye ve Rusya'nın Amerika'nın yaptırımlarına karşı alternatif yolları yürürlüğe geçirme girişimleri iki ülke arasında ticari ve iktisadi ilişkilerin artmasını da beraberinde getirecek. Zira iki ülke arasında MİR sistemi yürürlüğe giriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun Amerikan programının ardından Türkiye'ye döndü. Erdoğan Türkiye'deki yoğun gündemine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cuma namazının ardından ekonomi korumalarını kabul etti. Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimi, dolar-TL kurundaki son durum, enflasyon gibi birçok başlık ele alındı. En önemli başlıklardan biri de Rus ödeme sistemi, MIR'in kullanım durumu. Söz konusu sistemi kullanan ülkeler Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulamakla tehdit edilirken Türkiye'de İş Bankası baskıların ardından sistemi askıya almıştı. Dünya genelinde sistemi kullanan birçok ülke Amerikan baskısıyla sistemi askıya almak zorunda kaldı. Söz konusu sistem uluslararası nakit alışverişinde komisyonsuz işlemlere imkan sağlarken Türkiye'de de Rus turistlerin en çok kullandığı sistemlerin başında geliyor. Bu arada Türkiye İhracatçılar Birliği Türk bankalarının Rus MIR ödeme sistemini kullanmakta sorun yaşaması durumunda mal takası ile iki ülke arasında ticaretin yapılabileceğini ve bunun en önemli çözüm yolu olabileceğini bildirdi. Buna göre Türkiye'nin Rusya'dan petrol ve doğal gazının Rusya'ya da ihraç edilecek mallarla takası iki ülke arasında en önemli ticari yol olarak görülüyor. Ve Yunanistan Savunma Bakanlığı Ege Denizi'ndeki Yunan adalarından biri üzerinde bir Türk askeri insansız hava aracının görüldüğünü duyurdu. Yunanistan Başbakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Ankara'yı Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçladı. Yunan Savunma Bakanlığı'na dayandırılan bir habere göre bir Türk İHA'sı Kandalios Adası üzerinde uçtu. Söz konusu İHA, Yunan Havacılık Departmanı'na haber vermeden Yunanistan'ın hava keşif bölgesine girdi. Ankara ile Atina arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin Akdeniz surlarındaki enerji rezervlerini keşfetme girişimi, Kıbrıs'ın egemenliği, Ankara'nın Yunan adalarının askerileştirilmesine yönelik eleştirileri de dahil olmak üzere çeşitli konuların etkisiyle uzun süredir gergin durumda. Bu ihtilaflar ve gelişmeler iki ülkeyi defalarca askeri çatışma noktasına getirdi. Türkiye'nin Kuzey Irak'taki yeni son saldırısında iki PKK üyesi öldürüldü. Anadolu Ajansı'na göre Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada bu ülkenin Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kuzey Irak'ta düzenlediği ortak operasyonda iki PKK üyesi öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde iki PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Savunma Bakanlığı ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe Kilit Operasyon bölgelerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bağdat ve Şam ise bu saldırılar defalarca kanamış ve bu saldırıları ülkelerin egemenlik ihlali olarak nitelendirdiler. Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Suriye ile güvenlik düzeyinde müzakerelerin devam ettiğini duyurdu. Teslim Haber Ajansı'na göre bir televizyon röportajında Şam ile siyasi temas ne zaman ve ne ölçüde olur sorusunu cevaplayan İbrahim Kalın şu anda öyle bir plan olmadığını belirterek Suriye ile siyasi temas konusunda şu anda bir plan yok. İstihbarat temas kuruyor. Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu belli. Astana süreci devam ediyor. Anayasa çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi istihbarat birimlerimiz gerektiği zaman, gerektiği kadar ilgili yerlerle görüşmelerini yaparlar ifadelerini kullandı. Kalın'ın özellikle Suriye ve Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilgili sözleri dikkat çekti. Zira son günlerde yaşanan gelişmeler ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla örtüşmüyor. Zira Erdoğan 20 Temmuz'da Türkiye-Rusya-İran arasındaki Astana zirvesi kapsamında Tahran'daydı. 5 Ağustos'ta da Rusya Devlet Başkanı Putin'le Soçi'de bir araya geldi. Bu süreçte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriyeli normalleşme sinyali gelmişti. Çavuşoğlu kalıcı barış için adım atılmalı. Diyalog için şart olmaz dedi. Çavuşoğlu, Suriyeli mevkidaşı Faysal Miktat'la ayaküstü görüşme yaptıklarını da açıklamıştı. Lübnan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri taşıyan teknenin Suriye açıklarına batma sonucu hayatını kaybedenin sayısı 94'e ulaştı. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan açıklamada, Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayır'ın 22 Eylül'de yaşanan tekne faciasına ilişkin paylaştığı son bilgilere yer verildi. Tümgeneral Hayır, dünden bu yana devam eden arama ve kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar denizde 94 kişinin cesedine ulaşıldı ifadesini kullandı. Suriye tarafından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında kurtulanların sayısına da değinen Hayır, 5'i Lübnanlı, 2'si Filistinli, 12'si Suriyeli olmak üzere toplam 19 kişinin Tartus'taki hastanede tedavisini sürdüğünü belirtti. Hayır, hastanedeki Lübnanlı ve Filistinlilerin durumlarının iyileşmesinin ardından ülkeye getireceklerini belirtti. Suriye'nin Tartus kentindeki Basil Hastanesi Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada tekne faciasında ölenlerin sayısının son olarak 89'da ulaştığı duyurulmuştu. Ve Filistin Nablus'taki çatışmalarda bir direnişçi şehit oldu, 3'ü yaralandı. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus vilayetinde bu sabah erken saatlerde işgalci İsrail güçleriyle Filistinler arasında yaşanan çatışmalarda bir Filistinli direnişçi şehit oldu, 3 direnişçi yaralandı. Yerel kaynaklar işgal ordusunu Filistinli gençlerin bindiği bir motosikleti ve bir otomobili hedef aldığını, motosikletin yandığını ve sürücü Said El-Kevni'nin şehit olduğunu, işgal güçlerinin Filistinli gencin cesedini kaçırdığını söyledi. Sana hükümetine bağlı mayın ve savaş bölgelerini temizleme merkezi, Suudi koalisyonu saldırılarının bıraktığı misket bombalarının patlama sonucu 10 Yemenli çocuğun yaralandığını duyurdu. Yemen Sebanat Haber Ajansı'na göre Yemen mayın ve savaş bölgelerini temizleme merkezi yaptığı açıklamada Hudeyde ilinin El-Cah bölgesinde bir salkım bombasının patlaması sebebiyle 10 çocuğun yaralandığını duyurdu. Rus medyası Ukrayna'nın bazı bölgelerinin Rusya'ya ilhak edilmesine dair referandum yapılmasına destek amacıyla bu ülkenin çeşitli şehirlerinde gösterilerin düzenlendiğini duyurdu. Ve son haberimiz, İran üniversiteli öğrencileri Wushu takımı Dünya Öğrenci Dövüş Sanatları Kupası'nda Türkiye'de 4 altın madalya kazanarak Sanda şampiyonu oldu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saatini dinlediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, bölge sınırlarında her türlü değişikliğe karşı İran'ın muhalefeti etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede bölge sınırlarında her türlü değişikliğe karşı İran'ın muhalefeti üzerine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Cuma günü New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumu sırasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin sınırlarındaki herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşı çıkma konusunda net tutumunu vurgulayarak, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan yetkilileriyle istişare halinde ve çatışmanın taraflarına aralarındaki ihtilafları barışçı bir şekilde çözmeleri için yardım etmeye hazırdır ifadelerini kullandı. 13 Eylül'de Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan'ın birbirlerinin topraklarına askeri saldırıların ardından başlayan Kafkasya'da yeni bir çatışma krizinin başlamasıyla birlikte bu bölge yeniden huzursuzlukların merkezi haline geldi. Kasım 2020'de Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan, İran'ın çabaları ve Rusya'nın arabuluculuğu ile Karabağ münakaşasına ilişkin ateşkes anlaşmasını kabullendiler. Ancak bölgedeki durum gergin kaldı. Zaman zaman iki ülke arasında çatışmalar devam etti. Şimdi Ermenistan topraklarında ve bu ülke ile İran arasındaki yaklaşık 35 kilometrelik sınırda Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Nahçıvan Özerk bölgesine bağlayabilecek Zengezur koridoru konusunda bir anlaşmazlık var. Bakü, Türkiye'nin desteği ve Siyonist rejim İsrail'in provokasyonlarıyla bu koridoru ele geçirmek istiyor. Eğer bu gerçekleşirse elbette Ermenistan sınırlarının değişmesi ve İran'la bağlantısının kesilmesi anlamına gelecek. Her ne kadar İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlı Karabağ bölgesi sebebiyle yaşanan çatışmalarda Bakü'nün yanında yer alsa ve bu bölgenin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iade edilmesine yana olsa da Zengezur Koridoru meselesi İran'ın kuzey sınırları için bir tehdit olarak değerlendirilebilecek, Azerbaycan'ın jeopolitik açgözlülüğü olarak değerlendirilmelidir. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkes anlaşması sırasında ve hükümlerine göre mal ve insan taşımacılığı için Azerbaycan Cumhuriyeti ile Nahçıvan arasında sadece bir karayolu üzerinde anlaşmaya varılmış. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin atıfta bulunduğu bu anlaşmanın 9. bendinde Ermenistan sadece Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı kısmı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bloke ulaşım yollarını açmayı ve bu yolların güvenliğini garanti etmeyi kabul etti. Ancak Ermenistan ile İran arasındaki sınır boyunca bu sınırı kaldıracak ve İran'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin geçiş yoluna erişimini engelleyecek bir koridor oluşturmasından söz edilmiyor. Dolayısıyla İran, Ermenistan'a sınır komşusu bir ülke olarak bu tür olası değişikliklerden etkilenebilir ve buna göre muhalefetini başından beri açık ve net bir şekilde ilan etmiştir. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi 19 Temmuz'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Ermenistan ile İran sınırlarını kapatacak her türlü bir siyaset varsa Tahran ona karşı çıkacak, zira bu sınır kaç bin yıllık bir iletişim yoludur ifadesini kullanmıştı. 22 Eylül Perşembe günü İran Genelkurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bakiri, Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında devam eden gelişmeleri dikkat çekerek şöyle dedi: "Çatışma ve savaşı kabul etmiyoruz ve karşısında sessiz kalamayız." İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman ikili ve uluslararası sınırların korunmasına ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesine ve bölgenin siyasi coğrafyasında herhangi bir değişikliğin önlenmesine vurgu yaptı ve sınırları tehdit eden her türlü eyleme karşı uyarıda bulunduğu açıktır. İslam İnkılabı rehberinin açıklaması ve İran İslam Cumhuriyeti'nin değer yetkililerinin uyarıları da İran'ın bu ülke ile Ermenistan arasında sınır da dahil olmak üzere komşularının sınırlarını değiştirmeye yönelik herhangi bir eyleme karşı çıkma ve engelleme konusunda ciddi ve kararlı tutumunu açıkça göstermektedir. Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci yorumumuz Pakistan Başbakanı'nın Müslümanlara karşı nefret eylemi eleştirisi etrafında. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, özellikle Hindistan'da İslam'a karşı nefretin yayılmasının durdurulmasını talep etti. Pakistan Başbakanı Şerif, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumunda yaptığı açıklamada İslam'a karşı nefretin yayılması küresel bir fenomen haline geldi ve Keşmir bölgesinde Hintli Müslümanların başına gelenler bunun en büyük işaretidir dedi. Şerif ayrıca Keşmir milletine kendi geleceğini belirleme hakkının verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif konuşmasının bir başka yerinde Ülkem hava koşulları nedeniyle çok yönlü bir felaketle karşı karşıya kaldı ve hükümetin önceliği milyonlarca sel mağduruna ulusal yardım ulaştırmaktır dedi. Pakistan Başbakanı'nın İslam'a karşı nefreti yayma uyarısına ilişkin sözleri uluslararası düzeyde Müslümanların en önemli endişesidir ve çeşitli ülkelerde Müslüman topluma yönelik şiddet eylemlerinde endişe verici bir artışa neden olmuştur. Amerika'da 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana Amerikan hükümeti ve bazı batılı müttefikleri El-Kaide ve Taliban'ın bu saldırılara müdahil olduğu bahanesiyle İslamofobi siyasetini gündeme getirerek farklı ülkelerdeki Müslümanlar üzerinde baskı kurulmasına zemin hazırladılar. Son 20 yılda Amerikan yönetimi terör gruplarını İslam'la ilişkilendirerek özellikle Batı ülkelerinde Müslümanlara karşı nefreti yaymak ve şiddet uygulamak için çalıştı. Şahbaz Şerif'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Batılı ülkelerin İslam'a karşı nefreti yayma siyasetini eleştiren yorumları, Müslüman ülkelerin bu siyasetlerin devam etmesine çok kızdığını ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak, İslamofobi dalgasının küresel düzeydeki sonuçları hakkında Müslümanların en büyük endişesini dile getirmek için bir fırsat olduğunu gösteriyor. Son yıllarda İslamofobi atmosferini yoğunlaştıran eylemlerden biri de eski Amerikan Başkanı Trump'ın 5 Müslüman ülke vatandaşlarının Amerika'ya seyahatini yasaklama kararıydı ki İslamofobinin operasyonel sürecinin güçlendirmesine ve Müslümanlara yönelik nefretle ilgili çalışmaların giderek daha fazla uygulanmasına neden olmuştur. Pakistan Başbakanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının bir kısmı, Keşmir bölgesi dahil olmak üzere Hindistan'daki Müslüman toplumun durumuna yönelik Müslüman karşı nefretin tehlikeli eğilimine ayrıldı ki son yıllarda maalesef bu durum çok endişe verici bir hale geldi. Tehlikeli İslamofobi hareketinin batılı ülkeler tarafından durdurulamamasına rağmen İslam ülkeleri farklı ülkelerdeki Müslüman karşı nefret siyasetini durdurmak için bugüne kadar dikkate almadığı çeşitli siyasi, iktisadi ve ticari araçlara sahiptirler. Değerli dinleyicilerimiz, Tahra Radyosu'ndan akşam yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Selahattin Mehmet'in lanet yok ya. Antıbın nabekiyiz.
İran şey terörizmine ve hoşum için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği'nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem Avrupa Birliği'nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır dedi. Bilgiç, Çekya Dışişleri Bakanlığı'ndan ve bazı Avrupa Birliği kurumlarından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik ifadelerine tepki gösteren açıklamalar hakkındaki soruya yazılı olarak yanıt verdi geçtiğimiz günlerde sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye gündemi son günlerde Türkiye ile Yunanistan arasındaki devam eden gerginliklerle çok hararetli görünüyor. Özellikle şimdi açıklamaların da sert bir şekilde gündeme yansıyınca iki ülke arasındaki ilişkiler diplomasi arasında nereye kadar gidecektir veya nasıl bir seviyede bu kendi varlığını koruyacaktır gibi soruları gündeme taşımaktadır. Biz de bugünkü yayınımızda bu konu hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmaya karar verdik. Sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey, merhabalar.
Merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi Türkiye-Yunanistan arasında Ege Denizi ve Akdeniz bölgesiyle ilgili ihtilaflar hala devam ediyor. Özellikle Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki hassasiyetleri galiba Yunanistan'ı rahatsız etmektedir. Ve karşılıklı olarak da sert açıklamaların gündeme gelmesi dış politika arenasında Türkiye'nin son gelişmeler arasında yer almaktadır bu Yunanistan ile ihtilafların devam etmesi. Gelinen son noktayı nasıl görüyorsunuz? Biz geçen sohbetlerimizde de bu konuyla ilgili sizin görüşünüzü almıştık. Ancak şimdi askeri boyutu söz konusu. Türk Hava Kuvvetleri'nin şimdi uçuşlarıyla ilgili bazı iddialar vardır Yunanistan'ın hava sahasına karşı. Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz bu konuda efendim?
Ya şöyle bir şey, tabii bu gerginlik aslında son 2 yıldır devam ediyor. Özellikle Mavi Marmara hattı üzerinden, bir de Mavi Marmara hattı içerisinde de ayrıca biliyorsunuz doğal gaz mevzusu falan var. Ve bu doğal gaz mevzusu üzerinden de ciddi bir gerginlik devam ediyor. Fakat şöyle bir şey, tabii Yunanistan biliyorsunuz Türkiye daha önce bir takım hesaplar falan yapıyordu. Fakat gelinen aşamada Yunanistan'da yaklaşık 2 yıl öncesinde biliyorsunuz yeni bir hükümet değişikliğine gidildi ve bu hükümet değişikliği de oldukça milliyetçi bir hükümet. Türkiye'nin vermiş olduğu reaksiyonların hatta daha sert olanı vermeye başladı. Tabii sadece Yunanistan politik olarak sert söylemlerle birlikte de askeri olarak da kendisini oldukça güçlendirdi. Bir takım anlaşmalar yapıldı. Mesela özellikle Fransa'nın dışında Amerika ile ciddi anlaşmalar yapıldı. Amerika her ne kadar biz Yunanistan ya da Yunan adalarını geçici üs olarak kullanıyoruz işte Rusya'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı falan dese de aslında bir şekilde hava üssü olarak ve konumlandı ve orada adaları bir şekilde de koruma altına almış bulunmaktadır. Ve aynı zamanda Yunanistan bununla birlikte tabii Avrupa Birliği ülkelerinin de çok ciddi bir şekilde desteğini arkasına almış bulunmakta. Şimdi Yunanistan bunları hepsini aldıktan sonra kodları okumaya başladı ve gerginlik gittikçe biraz daha artık sözlü sataşmanın dışına askeri sataşmaya kadar devam etmeye başladı. Bu askeri sataşma da siz de anladığınız gibi son bir ay içerisinde yani Türkiye'nin savaş uçaklarına 3 kez radar sistemiyle ciddi bir şekilde taciz edildi. Yani daha doğrusu engellemelerde bulundu. Askeri dille mevzuatta söylersek açıkçası bir direkt Türkiye'nin savaş uçaklarına hava savunma sistemine müdahale edildi. Yani bu askeri kodlarda böyle okunuyor. Şimdi bu gerginlik açıkçası artık diplomasiyi de aşıp daha çok çünkü adalar mevzusu ya da Mavi Marmara mevzusu biliyorsunuz 12 milimlik ya da Yunanistan bunu 12 milden 16 mile 18 mile kadar çıkarmak istiyor. Çünkü Kıbrıs yani Güney Kıbrıs'a kadar o mevzu bahis denilen bölgeyi hepsini aslında bir şekilde kapsamak istiyor. Yani orada Türkiye'yi biraz Mavi Marmara hattı üzerinde hareketsiz bırakmak istiyor. Şimdi ama Türkiye'de biliyorsunuz Libya'daki mevcut hükümetle yapılan anlaşmadan dolayı ve oradan bir hat hareketi içerisinde bulunuyor şu anda. Yunanistan bunu da engellemek için Kıbrıs'taki Güney Kıbrıs'a kadar o hattı hepsini biraz daha efekte etmek istiyor. Bundan dolayı o gerginlik tabii daha çok NATO'nun içerisindeki hava uçuşlarına kadar riayet etti şu anda. Açıkçası şu anda çok tehlikeli bir dil kullanılıyor. Karşılıklı olarak çok ciddi gerginlik. Yani o saha üzerinden her an bir kaza yani askeri olarak saldırı ya da müdahale kazası olarak şimdilik düşünmek gerekiyor. Her an ortaya çıkabilecek vaziyettedir. Sayın Erdoğan'ın biliyorsunuz bir gece ansız gelebiliriz sözlerinin akabinde oldukça sadece Yunanistan tepki göstermedi. Evet. Yunanistan da çok ciddi tepki gösterdi. Amerika'da da buna çok ciddi tepki gösterdi. Aynı zamanda Avrupa ülkeleri de, Batı da buna çok ciddi tepki gösterdi. Yani şu anda iki taraftan da mevcut, iki tarafın da basınını okuduğumuzda ya da mevcut yetkililerle görüştüğümüzde açıkçası çok riskli, tehlikeli. Şu anda NATO biraz arabuluculuk yapmaya çalışıyor ama havadan da bir kazanın, şu anda kaza olarak algılanıyor, bir kazanın çıkması an meselesidir. Açıkçası bu böyle devam ederse katılınmaz bir durumla her iki devlet de karşılaşabilir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile yaptığımız telefon bağlantısında Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden gerginlikleri konuştuk. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın yayınımızda sizlerle paylaşacağız. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Allah'a dönüş. Değerli dinleyiciler, Maat ve Allah'a Dönüş isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin bu bölümünde Maada inancın tesirlerini irdelemeye çalışacağız.
Bazı beşeri toplumlarda din ve dini inançlar kişisel ve bireysel bir mesele şeklinde telakki edilir. Oysa gerçekte Allah'a ve ahiret dünyasına iman etmek, insan yaşamında inkar edilemez bir rolü söz konusudur. Aslında insan yaşamı bu inançlara göre anlam kazanır ve belli bir çerçeveye yerleşerek belli bir hedefin izlenmesine vesile olur. Maat ilkesine inanan kimsenin dünya görüşü, amelleri, söz ve davranışları, hatta niyetleri maat ilkesini inkar eden kimseden çok farklıdır. Maada inanan insan fani dünyada yaşamı, ahiret dünyasında yaşamın ön hazırlığı gibi görür. Ve bu tarlada tohum ekerek ahiretteki ebedi yaşamında hasadını toplaması gerektiğine inanır. Bu açıdan her şey insanın gelişmesi ve kemale ermesi için birer araçtır. Bu durumda yaşam daha neşeli ve daha umutlu hale gelir.
Dünyaya eğilim ve maddi yaşamın şatafatlı yönlerine gönül vermek, insanların ıstırap ve kaygılarının en büyük etkenlerinden biridir. Sırf dünyevi işlerle uğraşmak da başlı başına insanın kafasında bir dizi kaygıya ve olumsuz düşünceye neden olur ve huzurunu da kaçırır. Fani dünyaya gönül vermek bazen içinde barındırdığı sıkıntıların yüzünden insanı üzer ve bazen belirsiz yarından duyulan kaygılar insanı ıstıraba sürüklediği gibi bazen de başarısız bir geçmiş insanda hasret ve pişmanlık duygusu da yaratır.
Allah Resulü dünyaya bağımlı olmak insanların hüzün ve kederini artırdığını buyurur. Hazreti Ali aleyhisselam da bu konuda şöyle buyurur. Kim gönlünü dünyaya vermişse kalbine üç şey musallat olur. Onu bırakmayan hüzün, ondan el çekmeyen hırs ve ondan ulaşmayan arzular. Oysa maat ilkesine inanmak bir nevi güvenli bir limana ve kurtuluş sahiline sığınmaktır. Çünkü maada iman insanların başına bela olan umutsuzlukları ve kederi yok eder. Maat ilkesine inanan insan hayatın şu fani dünya ile özetlenmediğine ve ölümden sonra yeni bir yaşam onu beklediğine ve oradaki istek ve arzularına kavuşacağına inanır. Nitekim Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre ahiret dünyasına mutlak huzur ve güvenlik hakimdir ve buradaki yaşam ebedidir.
Maat ve ahiret dünyasına inanmak insanın yaşamına yön ve hedef kazandırdığı gibi yetişmesinde de derin etkisi olur. Bu inanç insanların cesaretine geliştirir, öyle ki hiçbir zaman zor şartlar altında dahi batıl ehline karşı teslim olamaz. Maddi inancı insan ruhunda ve düşüncesinde derin değişime vesile olur, öyle ki sorumluluklarını yerine getirme yolunda karşılaştığı baskılardan acı çekmez. Bilakis bu baskılara karşı direnir. Böyle bir inanca sahip olan insan asla adaletsizliklere karşı teslim olmaz, çünkü en ufak iyi veya kötü amelinin mükafatı veya cezası olduğuna inanır.
Maat inancının tesirinin en bariz örneğine Firavun sarayına gelen sihirbazlarda rastlamaktayız. Sihirbazlar Hazreti Musa'nın açık mucizelerini görünce hiçbir kaygı duymaksızın Allah'a ve Hazreti Musa'nın ilahi öğretilerine inandıklarını açıkça ilan ettiler. Oysa Firavun sihirbazlara Hazreti Musa'yı yendikleri takdirde mal ve mevki vaadinde bulunmuştu. Bu yüzden sihirbazların iman etmesi Firavun'a çok ağır geldi ve onları en ağır cezalarla tehdit etti. Fakat sihirbazların cevabı net ve açıktı. Seni bize gelen açık açık mucizelere ve bizi Yaradan'a tercih edemeyiz. Öyleyse yapacağını yap. Sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Bize hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah mükafatı ve hayırlı ve cezası en sürekli olandır.
İnsanların içinde cinsel içgüdüler, güç ve liderlik ve servet hırsı gibi birçok içgüdü söz konusudur ve eğer kontrol altına alınmaz ve çerçevesi belirlenmezse kaosa sebebiyet verir ve insan yaşamının temelini sarsarak huzurunu kaçırır. Allah'a ve maad ilkesine ve hesap gününe iman etmek, insanların istek ve içgüdülerine kontrol almakta ve bunları Allah Teala'nın istediği yöne yönlendirmekte yardımcı olur. Maad ve ölümden sonraki hayata inanan ve tüm amelleri ve davranışları ve hatta niyetlere yaratılış sisteminin merceği altında olduğunu bilen insan yaşamında hesapsız harekette bulunmaz. Çünkü her türlü ameli ve davranış kayda alındığı gibi ölümden sonraki hayatını da etkileyeceğini bilir.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim öyküleri arasında maad ilkesine imanın tesirleriyle ilgili birçok örnek bulunmaktadır. Bu tesirlerin en önemlisi insanı en kritik anlarda düşmekten kurtarmasıdır. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Yusuf ve Züleyha yalnız kaldığında bu kadının şehvetine ve isteklerine karşı direnişini çok güzel bir şekilde anlatır. Ardından o hasreti kurtaran ve günaha bulaşmaktan alıkoyan etkeni şöyle beyan eder. Evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları kapadı ve haydi gel dedi. O da haşa, Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim veli nimetimdir. Bana güzel davrandı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Burada Hazreti Yusuf'u Allah'a ve maada olan inançları kurtardığı beyan edilir. Yüce Allah Hazreti Yusuf'u maada olan inancı koruduğunu, bu inanç olmasaydı o tuzakta hiçbir şey onu günahtan ve çirkin amelden alıkoymaya gücü yetmeyeceğini buyurur.
Maad ilkesine yürenek imanın bir başka tesiri insanları ve toplumları ıslah etmesidir. Bu yüzden tüm semavi dinler ve mezhepler insanların nefsini düzeltmek ve ıslah etmek için ahiret dünyasına inanç aracından yararlanır. Gerçekte ölümden sonraki aleme inanmak ve insanın amellerinin hesabının sorulacağını bilmek, günah ve hayata karşı güçlü bir caydırıcı etkendir. Ölümden sonraki aleme inanmak, fasık ve sapkın insanların ıslah olması ve dürüst insanlara dönüşmesinde etkilidir. Bu inanç, sıradan beşeri mahkemelerin vereceği cezadan veya sıradan mükafatlardan kat kat güçlüdür. Çünkü kıyamet gününde kurulan mahkemede artık temize başvurmak, torpil yapmak, tavsiyede bulunmak veya yargıcı etkilemek veya sahte belge sunmak gibi durumlar asla söz konusu değildir. Bu yüzden maad ilkesine inanmak toplumun ısrar edilmesinde etkili olduğu aşikardır.
Hazreti Ali aleyhisselam getirdiği kurallar ve hükümet genelgelerinde hakkı ve maadi unutmamaya vurgu yapıyor ve hükümetin yetkililerine ve görevlilerine Allah'ı ve kıyamet gününü ve verilecek hesabı unutmamalarını ve buna göre ahlak ilkelerine uymalarını emrediyor. Hazreti Ali aleyhisselam verdiği emirlerde yer yer maad ilkesini hatırlatıyor ve şöyle buyuruyor. Kullara zulmetmek ahiret için alınacak en kötü yolluktur. O zaman onların hakkını eda etmelisin. Yoksa kıyamet gününde en çok düşmanı olan kişilerden olursun. Hazreti Ali aleyhisselam Mısır'a atadığı valisi Malik-i Eşcere de sık sık Allah'a dönüşü hatırlamasını, böylece doğru amel etmesini ve insafsızlıktan ve zulmetmekten uzak durmasını tavsiye ediyor.
Maad inancı ile beraber birçok yüce ahlaki kavramda anlam kazanır. Cömertlik, fedakarlık ve benzeri güzel sıfatlar aslında ahiret dünyasına inançtan kaynaklanır. Gerçekte Maad ilkesine iman etmek, insanları toplumun mağdur kesimlerine karşı sorumlu ve yükümlü yetiştirir. Kur'an-ı Kerim özel bir yöntemle Maad ilkesini inkar etmenin insani duyguları yok ettiğini buyurur. Bu acımasızlık insanın kalbini taş kesecek ve yetimlere ve yoksullara acımayacak derecede sertleştirecek noktaya kadar ilerler. Nitekim Maun suresinin ilk ayetlerinde şöyle buyurur. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur.
Dolayısıyla bir gün Yüce Allah'a döneceklerine inanan insanlar, insanlara hizmet etmek için büyük çaba sarf eder ve sorumluluk duygusu ve günahtan sakınmakla aydın bir geleceğe kavuşur.
Muhterem dinleyiciler, Maad ve Allah'a Dönüş isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Masallar ve efsaneler sözlü edebiyatın en önemli ve en tanınmış edebi cilvelerine sayılır. Uzmanlara göre sözlü edebiyat bir ülkenin kültürünün en önemli dayanaklarından biridir ve o ülkenin kültürel zenginliğine vesile olur. İran asırlar boyunca birçok kavimlere ev sahipliği yapmış ve böylece zengin halk edebiyatına kavuşmuştur. Son zamanlarda yazılı hale getirilen halk edebiyatı matallar, hayvanlarla ilgili öyküler, masallar, şarkılar, kıssalar, mersiye, hamaset ve pehlivanlık masallarına verilen isimdir.
Matal dedik. Peki nedir bu matal? Matal, Fars edebiyatında bazen şiir, bazen nesir kalıbında çocuklar için okunan kısa ve eğlenceli masallara verilen addır. Matalların karakterleri daha çok hayvanlar ve doğal nesneler ve bazen de insanlardır. Matallar çocukları eğlendirmenin yanı sıra talim ve terbiye boyutu da söz konusudur. Çocuklar matalları dinleyerek çevreleriyle alışır ve ta baştan yaşadıkları yurdun gelenek ve görnekleriyle tanışır.
İran Çocuk Edebiyatı Tarihi adlı kitapta matal ve şiir kalıbında matal şöyle tanımlanıyor. Çocuk edebiyatının çok değerli ve yaygın türlerinden biri matallar ve şiir kalıbında söylenen matallardır ki içinde şiir ve öykü birbiriyle bütünleşmiştir. Günümüz çocuk şiirlerinin bir bölümü de şu bilinen ritmik şiirli matalların mantıklı ve tarihi devamıdır. Genel olarak matalları ve efsaneleri tanımanın bir yolu matal yapısında oynayan karakterlerin seçkin rolüdür. Edebiyatın çocuk oyunları ile bütünleşmesi, matalların belli başlı özelliklerinden biridir. Bu durum, matalların aslında çocuklar için söylendiğini ve böylece çocuklar da efsanelerde tanıştığını ortaya koymaktadır.
Şiirli matalların bir başka temel özelliği oldukça dramatik bir atmosfer yaratması, böylece çocuklara şiirde yer alan unsurlarla karşılıklı etkileşim havasına girmelerine müsaade etmesidir. Gerçekte çocuklar matalın atmosferine kapılarak matal dünyasının bir parçası haline geliyor. Şimdi sözü burada noktalıyor ve sohbetimize güzel bir masalla devam etmek istiyoruz.
Evet dostlar, şimdi halk masallarından örnek sunduğumuz bölümde, geçen bölümde yarıda bıraktığımız masalımızla devam ediyoruz. Geçen bölümde tilkinin birinin bir değirmencinin unlarını çaldığını ve sonunda değirmencinin kurduğu tuzağa düştüğünü anlatmıştık. Canını tehlikede gören tilki değirmenciden onu serbest bırakmasını ve ona hatasını telafi etme fırsatı vermesini istedi. Tilki bir plan kurmuştu ve kralın kızını isteme bahanesi ile adına Tuzlu Bey koyduğu değirmenciyi zengin bir bezirgan olarak kralın sarayına götürmeye karar verdi. Tilki önceden yaptığı plana göre değirmenciyi ve yığınla eskimiş elbiseleriyle suya attı ve böylece değirmencinin beraberinde krala getirdiği değerli hediyelerin suya kapılarak darmadağın olduğu imajını yarattı. Tilki'den macerayı duyan kral hemen kendi elbiselerinden birini Tilki'ye verdi ve ona gidip zengin bezirganı, yani bizim yoksul değirmenciyi saraya getirmesini emretti. Tilki de elbiseleri kaptığı gibi koşup gitti ve elbiseleri değirmenciye giydirdi ve ona şöyle dedi: "Ey Tuzlu Bey, saraya girdiğinde yüksek sesle selam verir, gider, kralın yanı başında oturursun. Sakın sağına soluna bakma, yoksa görmemiş biri derler." Neyse, tilki ve şimdi Tuzlu Bey olan bizim yoksul değirmenci kralın kıyafetlerini giydikten sonra kralın sarayının yolunu tuttu. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Tuzlu Bey önden, Tilki ardından kralın sarayına vardı. İçeri girince Tilki yüksek sesle selam verdi. Ama Tuzlu Bey Tilki'nin nasihatini unutmuştu. Sarayın ortasında dona kaldı. Aman da aman, ne saraymış bu böyle? Sağına soluna, aşağı yukarı, tabana tavana, duvarlara, kralın tahtına ne varsa şaşkın şaşkın bakmaya başladı. Bu manzarayı gören kral tilkiye sordu: "Anlaşılan senin patron hiçbir şey görmemiş. Baksana ne kadar şaşkın şaşkın etrafına bakınıyor. galiba şimdiye kadar hiç böyle şeyler görmemiş. Tilki hemen kıvırıverdi. Kralımız çok yaşa, siz benim patronun dilinden anlamazsınız. Kral hayretle sordu. Yoksa ne diyor? Tilki şöyle karşılık verdi. Hiç, patronum sağına soluna bakıp ne hallere düştüğüne üzülüyor. Bak ne hale geldim. Onca servetle kralın yırtık pırtık elbiselerini giymek zorunda kaldım.
Tahran Radyosu.
Bizim kral Tilki'nin bu sözlerine çok öfkelendi ama bir şey de diyemedi. Hemen emretti. Tuzlu Bey'in üzerine uyacak bir elbise dikilsin dedi. Ve ardından sarayda kendisine bir oda hazırlanmasını istedi. Birkaç gün böyle geçti. Tilki kralın huzuruna çıktı ve şöyle dedi. Kralımız çok yaşa, biz buraya yemeye içmeye yatmaya gelmedik. Patronumun malı serveti ve kervanları çölde kaldı. Gidip bakmalı, bir çare düşünmeliyiz. Biz kızını istemeye geldik. Eğer kızını vereceksen evet de, vermeyeceksen de hayır de. Ne yapacağımızı bilelim. Kral bir şey demedi ama düşünmeye başladı. Tilki ise hemen devreye girdi. Susmak rıza işaretidir. İnşallah mübarek olsun.
Evet, lafı fazla uzatmayalım. Kralın kızı Tuzlu Bey'le evlendi. Ve çeyiz olarak da kendisine 40 köle, 40 cariye, 40 deve, 40 katır, 40 at yükleriyle birlikte verildi. Tuzlu Bey eşi ve çeyizi ve tilkiyle yola koyuldu. Bu durumdan rahatsız olan bizim değirmenci tilkiye sitem etmeye başladı. Allah belanı versin. Tilki, iyi mi? Yahu ben bunları şimdi nereye götüreceğim? Benim eski değirmen bunların yeri değil ki. Tilki şöyle devam etti. Sen merak etme. Ben gider haber veririm, odaları hazırlasınlar. Sen de bunları falanca yere, falanca dağın başına getirirsin. Bu sözlerin ardından tilki kafileden ayrıldı ve bir dağın zirvesinde muhteşem saraylarında yaşayan 7 filin yanına gitti. Varınca tilki fillere selam verdi ve şöyle konuştu. Şu üzerimde tozu toprağı görüyor musunuz? Filler de evet görüyoruz diye karşılık verdiler. Tilki şöyle devam etti. Kralın kızı delirdi. Hekimler de hastalığının tedavisi olmadığını, bu hastalığı ancak fil yağı çare olduğunu söylediler. Şimdi siz bilirsiniz. Ben sizlere acıdığım için söyledim. İyisi mi siz buradan gidin, çünkü ne kadar güçlü olursanız olun, gücünüz kralın ordusuna yetmez.
Tilkinin sözlerine inanan filler kaçmaktan başka çare olmadığını düşündüler ve çekip gittiler. Tilki hemen sarayı hazırlamaya başladı ve Tuzlu Bey ve eşi ve beraberindekiler saraya geldi. Hepsi hayretle sarayı seyrediyordu. Muhteşem bir saraydı. Gerçekten de Tilkinin dediği gibi kralın sarayı bu sarayın karşısında sıradan bir kümes gibiydi. Zaman geldi geçti. Ta ki bir gün tilki değirmencinin yanına geldi ve sordu. Ey değirmenci, benim sana hayrım yetti. Şimdi sen söyle bakayım. Eğer bir gün ölürsem beni nasıl toprağa gömeceksin? Değirmenci de şöyle dedi. Resmini zümrütten bir çerçeveye yerleştiririm ve cenaze törenini büyük bir saygı ile şanına yakışacak şekilde düzenlerim.
Bir gün tilki ölmüş numarası yaptı. Değirmenci geldi ve ayağının ucu ile tilkiye dokundu. Biraz sağa sola savurdu. Baktı ki hiçbir tepki yok. Tilkiyi öldü zannetti. Hemen hizmetkarını çağırdı ve tilkinin kuyruğundan tutup dereye atmasını emretti. Tilki ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ey namert değirmenci, bak seni nerelerden nerelere getirdim. Şimdi beni kuyruğumdan tutup dereye mi atıyorsun? Şimdi gider filleri çağırırım. Bu sözleri duyan kralın kızı saçını başını yolmaya başladı ve şöyle dedi. Eyvah başıma gelenler, demek ki bu adam değirmenciymiş, ben bilemedim.
Değirmenci yalvarmaya başladı, tilkiden af diledi. Tilki de tamam bu seferlik seni affediyorum dedi, ancak kralın kızı bağırıp çağırmaya devam etti. Tilki bu kez kızı haykırdı. Bana bak çobanı kızı, ne oldu da saçını başını yoluyorsun? Şimdi değirmenci adam değil mi yani? Sen bir çoban kızısın, yoksa bir alimin kızı mısın? Bu sözleri duyan kız kendini toparladı ve sustu. Neyse, birkaç gün daha geçti ve tilki bir kez daha ölmüş numarası yaptı. Bu kez değirmenci korku ile tilkiye yaklaştı. Yine sağa sola savurdu. Gerçekten öldü zannetti. Tilkinin öldüğünden emin olan değirmenci yine hizmetkarını çağırdı ve tilkiyi kopmasın diye falanca yere gömmesini emretti. Bu sözleri duyan tilki yeniden ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ah sen yok musun sen? Artık affetme diye bir şey yok. Kendini hazırla, çünkü filler gelip seni ayaklarının altında ezecekler.
Ne kadar değirmenci yalvardıysa nafile. Bizim tilki çıkıp gitti. Dere dere dolaştı. Ta ki filleri buldu ve onlara şöyle dedi. Yahu ben size bir şey söyledim, siz de hemen inandınız. Evinizi yurdunuzu bırakıp gittiniz. Değirmenci kralın kızıyla evlendi. İkisi birlikte sizin sarayınızda zevki sefa sürüyor. Sizlerse çöllerde avare oldunuz. Filler kendi aralarında konuştular. Bu tilki çok hilekar biri. Belki de bizi alıp oraya götürecek ve başımıza bir iş açacak. İyisi mi birimiz gidip şu tilkinin elini ayağını bağlasın ki ortada bir numara olmasın. Filler kararlarını uyguladılar ve tilkiyle birlikte fillerden biri yola koyuldu.
Öte yandan bizim değirmenci kendi kendine düşünmeye başlamıştı. Artık yolun sonuna geldi, bir çare düşünmeliyim. Şimdi tilki fillerle birlikte gelir, oysa benim ne silahım var ne de başka bir şeyim. Ama olsun, gelsinler bakalım bir çaresini buluruz. Tilki yanına aldığı fille saraya yaklaşınca değirmenci uzaktan seslendi. Ey sahtekar tilki, hani babam bana 7 fil borçluydu ama sen sadece bir tane getirmişsin. Eğer geriye kalan 6 fili de getirmezsen derini yüzer, içine saman doldururum. Bu sözleri duyan fil hemen kaçmaya başladı. Kaçarken de eli kolu bağlı olan tilkiyi ezdi, paramparça etti. Arkadaşlarının yanına dönen fil şöyle anlattı. Tilki bizi kendi ayağımızla mezbahaya götürmek istiyordu. Ama neyse ki bu belayı ucuz atlattık. Tirkinin babası adama 7 fil borçluymuş. İyi ki hep birlikte gitmedik. Yoksa başımıza gelecekleri Allah bilirdi.
Evet dostlar, bizim tilki kurnazlığının kurbanı oldu ve değirmenci de gönlü rahatladı. Değirmenciye yeten her şey sizin olsun diyor, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Ayrıca programımızın sonunda bizleri www.parstudio.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam 34. hikmetli sözünde kısa ve anlamlı bir cümlede güç sevdalısı herkese büyük bir ders vererek şöyle buyuruyor: "En değerli zenginlik arzuları terk etmektir." Arzu ve umut kendi başına Allah'ın lütuflarından bir lütuftur ve onun nimetleri arasında büyük bir nimet. Aslında insan arzu ile yaşar. Gece uyku zamanında saadet ve başarı dolu bir günün umuduyla yastığa baş koyar ve sabah güneşin tekrar doğuşu ile saadet ve mutluluk umuduyla uykudan uyanırız. İnsan arzu ve umuttan ayrı olamaz. Zira bu arzuların onunla beraber olacak şekilde yaratılmıştır ve doğal, haklı ve fıtri olarak bu istekler onunla beraberdir. İnsana damak zevki, göz, kulak ve duygu verilmiştir. Öyleyse tatmak, görmek, duymak ve hissetmeyi talep etmelidir. Ona cinsel içgüdü verilmiştir. Öyleyse eş seçmek ve evlenmek istemelidir. Ve içinde çocuk sahibi olmak duygusu olmalıdır. Bu yüzden bu isteklerde bulunması da çok doğaldır. Fakat dikkat edilmesi gereken ise bu umut ve arzuların hayal sınırlarına ulaşmamasıdır. Umut etmek çalışma ile birliktedir. Bir bahçıvan düşünün, kendi zihninde ve kafasında çalışmalarının sonucunu, yani yeşil ve bayındır bir bahçe düşünür ve ondan zevk alır. Bu yüzden onda bir nevi istek oluşur ve böyle bir bahçeye dahil olmayı arzular ve bunun için çalışmaya başlar. Bu yüzden onun arzu ağacının tatlı meyvesi ancak çalışma ve sulama ile olgunlaşır. Fakat bazı umut ve arzular bizim kabiliyet, yetenek, güç ve hatta ömrümüzün yeteceği kadar değildir. İslam dini böyle arzuları tenkit ediyor. Zira onlar asla makul değil, mantıksız ve ulaşılmazdır. Hiç şüphesiz bu gibi arzular insandan güç ve muhtaç olmamaktan yoksun bırakır. Zira bir yandan bu arzular bizzat o kişi tarafından ulaşılmaz olduğu için onu başkalarına ihtiyaç eli uzatmasına ve iyi ya da kötü, şerefli veya alçak her insana sığınmasına neden olur. Ve bu da insanda zilleti kabul etme duygusu oluşturur. Diğer yandan birçok zaman böyle arzulara ulaşmak için kendi sermayesini kullanmakta bencillik yapmasına ve onları biriktirmesine, böylece uygulamada Allah'ın ona verdiği nimetlerden zevk almamasına sebep olur. Hepsinden daha da önemlisi, kendi huzur ve ruhsal rahatlığını böyle arzulara ulaşmak için harcar. Fakat Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da buyurduğu gibi, en yararlı ilaç ve üstün servet, uzak ve ulaşılmaz arzulardan kurtulmaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.